Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında tekrar birlikteyiz sizinle. Ve bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenler, ilk olarak programımızda muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı bölümde yer alan yazısını sunacağız. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Resulüm, de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir. Ali İmran 31. Ali Ramiteyni Hazretleri şöyle buyurmuşlardır. Muhabbetin şartı sevdiğine tabi olmaktır. Yani bir kimse muhabbeti ölçüsünde sevdiğinin haliyle hallenir. Bu muhabbet sevgiyle onun sevdiklerini sever, sevmediklerinden de uzak durur. Yegane gayesi zahiren ve batinen sevdiği kimse gibi yaşamaya çalışmaktır. Şayet yaşamıyorsa bu kimse muhabbetinde samimi değildir. Peki bizler zahir ve batın itibarıyla ne kadar Peygamber Efendimiz'e benziyoruz? İçinde bulunduğumuz kutlu doğum mevsiminde kendimizi bir muhasebeye çekelim. Mesela Efendimiz'in hayatında asla gurur ve kibir yoktu. O sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin zirvesinde olduğu halde zaruret icabı bir faziletini ifade etmesi gerektiğinde dahi daima övünme yok buyururlardı. Yine Efendimizin hayatında haset yoktu. İlahi taksime daima rıza halindeydi. Müminleri de bu hususta şöyle ikaz buyururlardı. Haset etmekten sakının. Zira ateşin odunu veya otları yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilginizi kesmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Yine Efendimizin hayatında insanın zayıflık ve liyakatsizliğinin bir ifadesi olan öfke de yoktu. O sallallahu aleyhi ve sellem şahsı için asla öfkelenmedi. Aklı baştan gideren öfkeyi sabırla yenebilme dirayetini gösterenler için de şöyle buyurdu. Yiğit dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl yiğit kızdığı zaman öfkesini yenen adamdır. Gereğini yerine getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenen kimsenin kalbini Allah emniyet ve imanla doldurur. Yine Efendimizin hayatında riya yoktu. Daima istikamet üzere yaşadı. Cenab-ı Hakk'ın kendisi hakkında sen doğru yol üzerindesin şehadeti olduğu halde emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti kerimesi gelince kalbi rikkati sebebiyle duyduğu endişeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç ve sakalına aklar düştü. Yine Efendimizin hayatında cimrilik yoktu. Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği nimetleri hiçbir zaman kendisi için biriktirmedi. O adeta kıyısı olmayan bir cömertlik denizi halinde yaşadı. Müminleri de şöyle uyardı. Gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile efradı Medine'ye geldiği günden beri vefat ettiği güne kadar 3 gün arka arkaya buğday ekmeğiyle karnını doyurmadı buyuran Ayşe validemiz diğer bir rivayette sözlerini şöyle tamamlamaktadır. Dilesek doyabilirdik. Yani bu açlık yokluktan değildi. Ganimetler ve benzeri imkanlar her zaman vardı. Fakat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe asla birre yani hayrın kemal noktasına, dolayısıyla da hakkın yakınlığına eremezsiniz. Her ne infak ederseniz Allah onu hakkıyla bilir. Ayetinin tecellisine nail olabilmek için mümin kardeşlerini kendine tercih makamında isarda bulunurdu. Böylece elimize geçeni bu şuur ve idrakle hemen infak ederdik. Yine Efendimizin hayatında israf yoktu. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği her nimeti israfa düşmeden yine onun yolunda sarf etti. Yine Efendimizin hayatında ayıp ve kusur araştırmak demek olan tecessüs asla yoktu. Bu sebeple daima kendi ayak uçlarına bakarak yürürler, meraklı gözlerle etrafı süzmezlerdi. Bu hususta da şöyle buyururlardı. Müslümanların ayıplarının, gizli durumlarının peşine düşer, araştırmaya kalkışırsan onların ahlakını bozarsın veya onları buna zorlamış olursun. Yine Efendimizin hayatında yalan yoktu. Hazreti Ayşe validemizin haber verdiği üzere, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yalandan daha kötü ve çirkin gelen bir huy yoktu. Ashabından birinin herhangi bir hususta azıcık yalan söylediğini duysa, onun tevbe ettiğini öğreninceye kadar kendisini o sahabiden uzak tutar, fazla görüşmek istemezdi. Yine Efendimizin hayatında gıybet yoktu. Bir Müslüman kardeşinin arkasından duyduğunda üzüleceği veya utanacağı bir kusurunu ifade eden sözler onun mübarek ağızlarından hiçbir zaman sadır olmamıştır. Velhasıl kulu Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıracak hiçbir kötü vasıf Efendimizin hayatında yoktu. Peki ne vardı Efendimizin hayatında? Onun hayatında daima güzel ahlak vardı. Zira onun mürebbisi bizzat Cenab-ı Hak'tı. Bu hakikati şöyle ifade buyurmuşlardır. Beni Rabbim terbiye etti. Terbiyemi de pek güzel yaptı. Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey bulunmayacağını da beyan etmişlerdir. Yine Efendimizin hayatında daima tefekkür vardı. Yeryüzünü seyrederken, gökyüzünü temaşa ederken daima ilahi azamet ve kudret akışlarının tefekküründe yoğunlaşır, Cenab-ı Hakk'ın yüce kudreti karşısında kendi hiçliğinin idrakiyle Allah Teala'yı bütün eksik ve noksan sıfatlardan tensih ederdi. Yine Efendimizin hayatında merhamet vardı. Engin merhameti sebebiyle bütün insanların hidayetine vesile olabilmek için çırpınırdı. Taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti. Orada kendisine reva görülen zulüm karşısında dahi Taif halkına merhametle dua buyurdu. Şu ifadeleriyle de mümin gönülleri bu merhamete davet etti. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki gökyüzündekiler de size merhamet etsin. Yine Efendimizin hayatında cömertlik vardı. Hem de öyle bir cömertlik ki o sallallahu aleyhi ve sellem ancak etrafındaki açları doyurdukça, muhtaçların ihtiyaçlarını giderdikçe, onların gönüllerini huzurla doldurdukça huzur buldu. Onların rahata ermesiyle rahata kavuştu. Bir muhtacın ihtiyacını gidermenin müminin bir vicdan vazifesi olduğunu bildirdi. Bizleri de şu beyanlarıyla cömertliğe teşvik etti. Allah Teala cevattır, yani cömert ve ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Yine Efendimizin hayatında hak şinaslık vardı. Daima hak üzere yaşadı. Hakkı tevzi etti. Bir hırsızlık hadisesinde cezanın tatbik edilmemesi için ricada bulunmak üzere gelen kişiye Fahri Kainat Efendimiz en sevgili kızını misal vererek Allah'a yemin ederim ki Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık yapsaydı elbette onun da elini keserdim buyurdu. Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet günü Arş-ı Âlâ'nın altında gölgelenecek olan 7 sınıftan birinin de adil devlet başkanları yani adaletle hükmedenlerin olduğunu haber verdi. Yine Efendimizin hayatında tevazu vardı. Herkese karşı alçak gönüllüydü. Bizlere de Cenab-ı Hakk'ın emrini şöyle haber verdi. Allah Teala bana o kadar mütevazı olun ki kimse kimseye böbürlenmesin, kimse kimseye zulmetmesin diye emretti. Yine Efendimiz, el-emin ve es-sadıktı. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, Müslümanların en faziletlisi kimdir diye soran Ebu Musa'ya şu cevabı vermişlerdi. Dilinden ve elinden Müslümanların emniyette olduğu kimse. Yine Efendimizin hayatında baştan sona edep ve haya vardı. Ruhun ve gönlün süsü olan edep, onun bütün söz ve davranışlarına yansıyordu. Yürümesi, oturması, kalkması, konuşması velhasıl her hali bir edep numunesiydi. Ayrıca sahabe-i kiramın ifadesine göre Peygamber Efendimiz örtüsüne bürünmüş bakire bir genç kızdan daha fazla haya sahibiydi. Yine Efendimizin hayatında sabır vardı. Değişen şartlar altında asla muazenesi bozulmadı. İptilalar karşısında bunalmadı, tahammül gösterdi. Daima Rabbine sığındı. Sabrın çeşitlerini ve faziletlerini bir hadisi şeriflerinde bizlere şöyle bildirmiştir. Sabır üçtür. Musibetlere karşı sabır, kullukta sabır ve günah işlemekte sabır. Velhasıl bu fani cihanda saadet ve huzurun yegane reçetesi Efendimiz'e tabi olmaktır. Nitekim ashab-ı kiram Allah Resulü'nün her haline ram olmak suretiyle hakiki saadeti buldu ve Cenab-ı Hakk'ın taltifine mazhar oldu. Rabbimiz bizleri de Habibinin güzel halleriyle hallendirsin. Fazilet deryası olan hayatını daha yakından tanımayı nasip ve müyesser kılsın. Gönüllerimizi onun muhabbet şebnemleriyle tezyin eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül Dergahı'ndan Hikmetler başlıklı yazısını aktardık Genç Dergisi'nden. Bir başka yazıyla devam edelim programımıza. Bu kez Adem Ergül'ün kaleminden Nimeti Görmek ya da Görmemek başlıklı yazıyı sunacağız. Huzur arayışı ve hayat kalitesi her ferdin fıtri bir arayışıdır. Bu uğurda nimetler, imkanlar, iktidarlar ve fırsatlar peşinde koşulur da koşulur. Bu arayışta insan çoğu zaman elindekine değil, hayalindekine ya da başkasının içinde yaşadığı nimetlere bakar. Bu bakış kişiyi kendine karşı körleştirirken Rabbine karşı da nankörleştirir. Rabbimiz görenle görmeyen hiçbir olur mu diye sorar. Kastedilen körlüğün de esasen baş gözü körlüğü değil, vicdanların körelmesi anlamında basiret körlüğü olduğuna dikkat çeker. Yani idraksizlik, hak ve hakikate karşı ilgisizlik, içinde bulunduğu nimetlerin farkında olamayış haline. Hak Teala gözü gönlü açık kullar ister. Hayat bir körebe oyununa dönüşmesin, zifiri karanlıkta geçmesin, tenin zevkleri uğruna tüketilmesin murat eder. Hak ve hakikatin peşinde akıl, firaset ve basiretle zikir, fikir ve şükür duyguları içinde seviye kazansın, kemal bulsun, yücelsin ve insanca bir kaliteye ulaşsın arzular. Bu maksadın gerçekleşmesi için elbette çok sayıda vesilelerden söz edilebilir. Ancak uyanış ve dirilişi başlatacak olan ilk hareket noktasının üzerimizdeki ilahi nimetleri fark edip görmek olduğuna işaret edilir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık üzerinizde olan nimetlerimi bir hatırlayın buyurulmak suretiyle vicdanların harekete geçmesi murad edilir. Zira nimeti görmek, nimet sahibini hatırlatacak ve ona karşı teşekkür duygularını harekete geçirecektir. Kafiri kafir kılan çoğu zaman nankörlüğüdür, yani nimeti ve nimet vereni görememesidir. Görmenin ve körlüğün de kendi içinde nice dereceleri vardır. görme derecesi şükür derecesini artıracağı gibi körlük seviyesi de inkar ve nankörlük karanlığını ziyadeleştirecektir. Rabbimiz üzerimizdeki nimetlerin nihayetsizliğine işaret ederek buyurur ki, O size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Eğer Allah'ın bunca nimetini birer birer saymak isterseniz ne mümkün? Siz onları grup grup bile sayamazsınız. Gerçekten insan çok zulümkâr ve çok nankördür. İbrahim Suresi 34. Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi emrinize verdiğini, görünen ve görünmeyen nimetlerini açıkça veya gizlice önünüze alabildiğine serdiğini görmez misiniz? Lokman Suresi 20. Görünen ve görünemeyen nimetler, içimizde ve dışımızda bilip bilmediğimiz ilahi ihsanlar ifadesi, esasen bütün nimetleri fark etmenin mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Bunun içindir ki, gerçek şükür, şükürden acziyetinin farkında olabilmektir, denilmiştir. Her bir insan, kendi şahsına lütfedilen nimetleri bir bir saymaya kalksa, neticede şükür duygusu ortaya çıkacak ve elhamdülillah diyerek bir iç huzuruna erişecektir. Şu tablo tam da böyle bir huzur tablosudur. Ali Ulvi Kurucu anlatıyor. Dedem Veysi Efendi'nin ahlakını, dünya malına ve rahatına bakışını, nasıl şükür, rıza ve tevekkül halinde olduğunu ninem şöyle anlatırdı. Konya Sille köyünden bir komşumuz vardı. Silleliler çömlek testi yaparlar. Bize de kırmızı Konya toprağından yapılmış bir testi getirilmişti. Suyu soğutan bir testiydi. Konya'nın meşhur Çayırbağı suyundan koyar, kuyuya iple sarkıtırdım. Soğurdu. Dedeniz camiden, dersten gelirdi. Yaz günü hava sıcak. Muhsin'e suyun var mı? Var efendim, komşu hanımın getirdiği testiye Çayırbağı suyu koymuştum. İnşallah soğumuştur. Ver de bir içeyim. Suyu veririm. Oturur, üç nefeste içer. Muhsin'e, herkesin bağı var. Bahçesi varsa bizim de suyu buz gibi yapan testimiz var. Bunun şükrünü nasıl eda edeceğiz? Derdi. Ninem babama, İbrahim Efendi, baban bugün neye hamd etti? Ne dedi biliyor musun? Demiş. Babam, babam her şeye hamd eder abla. Onun hamd etmediği an yok ki. Diye cevap vermiş. Hadiseyi dinledikten sonra da şunları söylemiş ki, dedemin ahlakının hülasasıdır. Bir tulum peynirine, bu ne nimettir yahu diyebilen, bir çömlek suyuna, el alemin bağı var, bahçesi varsa bizim de suyu buz gibi yapan çömleğimiz var. Nasıl şükredeceğiz Allah'a diyen insandan bahtiyar insan var mıdır yahu? Babamızın bütün derdi, cemiyetin başına çöken buhranlar, milletin ahlakına, imanına, vicdanına, dinine vurulan darbelerdir. Babamın bir gün dahi maddi bir meseleden, mali bir sıkıntıdan, halinden şikayette bulunduğunu görmedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu tavsiyeleri de, kendi üzerimizdeki nimetleri görmenin ve hatırlamanın gönül selameti ve huzuru bakımından ne kadar önemli olduğunu göstermeye kâfidir. Hayat şartları sizinkinden daha aşağı olanlara bakınız. Sizden daha iyi olanlara bakmayınız. Bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hor görmemenize daha uygun bir davranıştır. Sizden biriniz mal ve yaratılış itibarıyla kendisinden üstün olan kimseye bakarsa, ardından kendinden daha düşük derecede olana da bir baksın. Üzerindeki nimeti görmemek, kişinin iç dünyasında başkalarına karşı çekememezlik, kin ve düşmanlık gibi duyguları harekete geçirir ki, böyle birinin huzurlu olması şansı yoktur. Nimeti görmek gerekliyse de yeterli değildir. Bunu nimeti gönderene teşekkür duygusu takip etmelidir. Yani o nimeti var kılan Allah'a ve onu ulaştıran her seviyede aracılara şükran duygularını ifade etmek de nimeti görmenin tabii bir sonucu olmalıdır. Yüce Mevla, nimetlerin sadece gözle ve gönülle fark edilmesinin ötesinde, dille ifade edilmesini de ister. Allah Resulü'nün şahsında bu hususa şöyle işaret eder. Rabbinin sana olan nimetini konuş, anlat. Duha Suresi 11. Bir işe gönlün katılması zaruri ise de, dille ifadenin de ayrı bir değeri vardır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, başkalarının haset duygularını tahrik edecek ya da kişiyi şımarıklığa götürecek bir üsluba düşülmemesidir. Belki insanın çoğu zaman kendi kendine üzerindeki ilahi nimetleri şükür duygusuyla dile getirmesi bile bu çerçevede değerlendirilebilecektir. Gönüldeki bir duygunun dile gelmesi hem o duyguyu kökleştirecek hem de yeni duyguların oluşmasına vesile olabilecektir. Nimeti görmenin bir sonraki adımı ise o nimetten Allah'ın diğer kullarını ve mahlukatını faydalandırabilmektir. Bazı alimler nimete şükrün ancak bu adımla gerçekleşebileceğini ifade etmişlerdir. Kul olarak nimetler karşısında takınabileceğimiz nihai adımsa o nimeti lütfedene karşı gereği gibi şükredememenin verdiği mahcubiyetle aczimizi idrak etmek ve Rabbimize Peygamberimizin öğrettiği şu cümlelerle niyaza durmaktır. Allah'ım, seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda bu akşam son olarak Adem Ergül'ün kaleme aldığı ve Manevi Kişiliğin İnşası başlıklı bölümde yer alan Nimeti Görmek ya da Görmemek adlı yazısını aktardık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Bu akşam Genç Dergisi'nin Nisan 2017 sayısından paylaştık yazılarımızı. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de tekrar buluşabilmek ümidiyle hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın.